Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi 3. mebhasının son kısmına devam edeceğiz inşallah. Eğer desenle ilgili başlayan bir soru var, onu okuyup sonra da açıklamalara geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana müştak olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Soruyu biraz açıklayabilir miyiz galiba?
Evet. Malum soruyu anlamak cevabın yarısıdır
Evet.
demişler. Burada sualin gerekçesi ne? Bu suali sorma ihtiyacı nereden çıkıyor? Ve neyi ifade ediyor? Bunu evvela ifade etmek lazım. Üstadımız mukadder olan sualleri eğer desen diye başlıyor. Zaten bütün risalelerde hep bu sistem üzerine gidiyor. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış. Hürriyetimizi selbetmiştir. Şimdi kader bizi böyle bağlamış derken bu sual nereden geliyor? Şimdi her şey kader ile takdir edilmiş. Her şey bir plan ve programa tabi. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmamış olsun. Ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Ve biz onu malum bir kaderle indirmiş olalım. Yani böyle bir şeyin dışında hiçbir şey gösteremesin. Ve kulle şeyin ahzeynahu fi imamin mubin. Her şeyi imam mubinde biz hesap etmişizdir. Her şey hesaplı kitaplı. Şu anda burada oturmamız da hesaplı kitaplıdır. Vücudumuzdan tut, etrafımızdaki aleme kadar, kainattaki bütün mevcudata kadar, maddi ve manevi her şey varana kadar. Her şeyde ne var? Kaderin planı ve programı, yani hükümranlığı var. Şimdi soru da oradan gelebiliyor. Eğer desen, kader bizi böyle bağlamış, adeta burada bir ızdırari, zorlamalı bir kader gibi bir şey var. Yani madem ki her şeyimiz planlanmış, programlanmış, o zaman bizim bu manada yani inkişaf etmeye, ondan sonra büyümeye, hareket etmeye müsait olan bu özelliklerimiz bizi rahatsız etmez mi? Hadi bir koyunun her şeyi planlı, programlı olsun, onun için daha güzel. Ama biz öyle değiliz. Soru ana şeyle, mantığıyla bunu ifade ediyor.
Biraz cebri bir soru sanki.
Evet, kader bizi böyle bağlamış.
Evet.
Tamam. Hürriyetimizi ne yapmış? Selbetmiştir. Yani sen her şeyi yapamıyorsun. Her şeye koşamıyorsun. Ondan sonra istediğin şeyi sen irade edemiyorsun. Acaba öyle mi? Buna da bakacağız. Dolayısıyla burada her şeyi yapmak isteyen ama yapamayan. Her şeye koşmak isteyen ama koşamayan. Her şeyi icra etmek isteyen ama icra edemeyen bir özellikteyiz diyor. Hürriyetimiz selb olmuş burada. Kaderin bu manadaki vaziyetinden, duruşundan dolayı. İnbisat ve cevelana müştak olan, yani genişlemeye, inbisat etmeye, ondan sonra ferahlamaya, ondan sonra cevelan etmeye, yani her tarafa koşmaya müştak olan, iştiyaklı olan, aşık derecesinde, değil mi? Aşık derecesinde talip
Evet.
olan, ondan sonra istidatlı olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? Şimdi bir taraftan her tarafa koşmak istiyorsun, bir taraftan da şeyler var, sınırlamalar var. O zaman bunlar sıkıntı değil mi? Yani ne gibi diyelim mesela? Ben oyun oynayacağım ama istediğim hareketi yapayım. Aslında netice olarak oraya çıkacak.
Evet.
Yani tamam, hadi diyelim mesela ben her tarafa koşmak, ondan sonra şöyle gol atmak, şöyle işte her sahanın her tarafını dolaşmak istiyorum. Ama bir taraftan da işte bakıyorsun ki bu çizgidir. Şu kalenin arasına atman lazım topu. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Bunlar bana sıkıntı veriyor kardeşim. Bırak ben rahat bir
İstediğin gibi
şekilde
özgür bir
istediğimi
şekilde.
yapayım diyor mesela. Oldu mu? Dolayısıyla tekrar toparlayalım soruyu. Eğer desen kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İnbisat ve cevelana genişlemeye ve her tarafa yayılmaya müsait olan, müştak olan kalp ve ruh için kadere iman ama onun anladığı, o ızdırari diye zannettiği böyle bir kadere olan iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor. Dolayısıyla kadere iman etmemek bu noktada insanı daha rahatlatmaz mı? Kadere iman etmek insanı ciddi manada sıkıntıya, ondan sonra insanı ciddi manada bir ruhi çöküntüye götürmez mi? Soru mantık olarak böyle yani.
Evet. Şimdi cevabına geçelim. El cevap, kat'a ve asla sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve revhu reyhanı veren ve emn-i emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede, cüzi bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü biçare ruhun omzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahhiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman bütün o ağırlığı kaderin sefinesine atar, kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyeti ile kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefsi emmarenin cüz'i hürriyetini selbeder ve firavuniyetini ve rububiyetini ve keyfe maişa hareketini kırar.
Evet. Şimdi burada meseleyi üstadımız kadere iman ile Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirme meselesini burada birbirinden ayırıyor. Burada iki mesele var. Birisi kadere iman etmek. Bu imanın bize istediği bir şey. Her yerde plan var, her yerde program var, her yerde takdir ve ölçü var, her yerde sınırlar var ama bütün bunlar müsmir, semeredar, faydalı ve hikmetli sınırlar.
Evet.
Her yerde bu manada planlar ve programlar hakim. Planın, programın haricinde olacak kainatta hiçbir şey yoktur. Buna iman etmek. Baktığın vakit bu insanı rahatlatır. Elhamdülillah. Demek ki benim her şeyi omuzuma almama gibi bir duruma beni götürüyor kader. Yani ben güneş acaba yarın yanar mı yanmaz mı? Dünya döner mi dönmez mi? Hayvanlar doğurur mu doğurmaz mı? Bulutlar su getirir mi getirmez mi? Gibi bir şeye ben girmek mecburiyetinde değil. Niye? Kaide ve kuralları ta kainatın kuruluşundan bu yana koymuş ve icra etmiş olan bir Rab var. Ve bu Rabbin de, Rabbimin de plan ve programı da her yerde hükümrandır. Şimdiye kadar bunun dışında da bu manada herhangi bir cereyan görülmemiştir. İnsanlar da bundan dolayı rahat etmiştir.
Bu vesveselere de mani oluyor. Mesela evet. Uyudum, uyunabilecek miyim?
Mesela. Acaba? Bütün bunların hepsi, değil mi? Evet. Bütün bunların hepsi insanı ne yapıyor? Rahatlatıyor. O kadar rahatlık ki, o kadar hıffet ki, o kadar insanı güzelleştiren bir şey ki. Bir bu yönü var. İnsanların ruh ve kalbi, soruda geçtiği için söyleyeyim, bu manadaki bir imandan rahatlık, hıffet ve hafiflik hisseder. Elhamdülillah ki kader var. Elhamdülillah ki plan ve program var. İkinci bir yönü var bunun. Üstadımız onu da şey yapıyor.
Evet.
Böyle bir planın ve programın hükümranlığı altında insanın Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme ve getirmeme gibi bir durumu var ki nefsi emare işte burada bir sıkıntı görmeye başlıyor. Yani İslamiyet'in emirlerini yerine getirmek noktasında insanların rahatsız olduklarını, bir kaideye ve kurala tabi olduklarını müşahede ettiklerinden, kabul ettiklerinden ruha ve kalbe değil, nefse ve hevaya gelen bir sıkıntıdan bahsediyor burada. Demek ki ruh ve kalp bu kadere imandan sıkıntı çekmiyor. Aksine mükemmel bir hafiflik, bir rahatlık hissediyor. Ama nefis ve heva her şeyi yapma özelliğinde olan ve bütün sınırları aşma, ondan sonra bütün kapıları kırma gibi bir eğilime sahip olan nefis ve heva için kadere iman. Yani sen de bir plana tabisin. Sen de bir programa tabisin. Ne gibi? Bedenin ve ruhun hepsi plan ve programa tabi olduğu gibi senin de ayrıca Allah'ın yarattığı şeylerde, tasarrufta ve yapacağın fiillerde, konuşacağın şeylerde, bakacağın yerlerde de bir plana ve programa, şer'i noktada, şeriat ve İslamiyet noktasında bir mecburiyetin var hükmüne nefis ve heva karşı çıkıyor. İşte buradaki asıl problem bu.
Nefsin özelliğini söylerken Üstad müstakildir diyor. Evet. Kendini bizzat mevcut bilir.
Evet.
İşte bir şey kayıt altına girmek istemiyor nefis.
Evet.
Nefsin bu özelliğine baktığımız zaman kader nefsin işine gelmiyor. Evet. Nefsin hoşuna gitmiyor.
Doğru.
Yoksa insanın kadere iman insanın lehine bir şeydir. Yani.
Lehine bir şey. Evet. Aslında nefse de sorsan yani her yerde plan ve program var. Sen rahatla desen o da rahatlıyor.
Evet.
Onda problem yok. Kadere iman noktasında, imanın şartlarından birisi olması noktasında kalp ve ruh rahatlık hisseder. Nefis ve heva da bundan memnun olur. Niye? Çünkü ben kalkıp da yani yağmur yağdırmayacağım. Onu yapan birisi var. Planı koymuş. Değil mi? Ondan sonra koca koca okyanuslardan bir hususi kanunuyla, bu da kaderdir. Hı hı. O suyu ne yapıyor? Buharlaştırıyor. Hususi bir kanunuyla bunu buluta dönüştürüyor. Hususi bir kanunuyla bunu ta başıma kadar getiriyor. Hususi bir kanunla bunu tane tane yağdırıyor. Bütün bu kaderlere nefis de ne yapar? Elhamdülillah der. Allah'ın madem ki her şeyde bir plan ve program var, her yerde bir sınır koymuşum ve bu sınırlar da hep mahlukatın faydasına, öyleyse şunu yapma, şunu yap, şuna bakma, şuna bak, şunu konuşma, şunu konuş, şunu yeme, şunu ye, şunu içme, şunu iç gibi meselelerde yine kalp ve ruh, akıl evet diyor, nefis ve heva burada keyfe maişe hareket edemediğinden sıkıntı çekiyor. Cümle cümle okuyalım isterseniz. Evet. El cevap kat'a ve asla. Sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hıffet, bir rahatlık ve revhu reyhanı veren ve emnü emanı temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Demek ki bu kadere iman. Her yerdeki plan ve programa iman. Allah'ın yarattığı her bir mahluka ihtiyacını ayağına kadar götüreceğine iman. Oldu mu? Evet. Çünkü insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, nefis olarak söylüyor bunu, cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü biçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Peki bu insan nasıl davranacak? Değil mi? Yani şimdi kadere bir an iman etmediğimizi Allah muhafaza farz etti. Sadece diyor ya, yani imanın en küçük bir şeyini bile yani yok kabul etmekten, ondan sonra farz etmekten yani müthiş bir sıkıntı hissediyorum diyor 9. mektupta mesela. Evet. Değil mi? Şimdi farz edelim ki haşa kader yok, ilahi program yok. Her şey başıboş. Burada nefis ve heva için cüz'i bir şey var. İyi ben de istediğimi yapabilirim. Cüz'i bir şey, cüz'i bir daire. Bu milyarda bir değil yani ha. Milyarın geri kalan kısmı hep insana sıkıntı, perişaniyetlik veren bir durum. Acaba çocuğumun şu hücresi çalışacak mı? Büyüme hormonu çalışacak mı? Acaba benim işte şu şey olmazsa olur mu? Acaba yediklerim kana inkılap etmezse olur mu? Acaba şöyle, acaba böyle, bu insan kafayı yiyor düşünse yani. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla insan kadere iman etmezse küçük bir dairede cüz'i bir serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde dünya kadar ağır bir yükü biçare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Evet. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Nihayetsiz neyi var? Maksatları ve metalipleri, istekleri var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için, yani güneşi yandırma, güneşi döndürme, dünyayı döndürme, bulutları yapma, hayvanlardan işte süttür, ettir, bu gibi şeyleri, yani ihtiyacımız olan şeyleri, ondan sonra hayvanları doğurturma mesela, çoğaltma. Bunları nasıl yapacaksın sen? Her şey kimin elinde? Bir plan var. Kaderin sefinesine atar diyecek mesela. Kader bir sefinedir. At o yükü sefineye. Sen de otur tevekkül et. Allah'tan gelen her şey güzeldir. Verse de hayır, vermese de hayır. Verse şükür, vermese sabır. Nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kafi gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muahiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman. Bütün o ağırlığı kaderin sefinesine, gemisine atar. Koca bir gemi var. Sefine-i Sultani, değil mi? Sen de bir ağır yükün var. Kaldıramıyorsun, altında eziliyorsun. Yükünü gemiye bırakıp rahat et. Üzerine de otur, etrafı temaşa et.
Tevekkül bahsindeki
ya,
adam gibi.
Değil mi yani 23. sözdeki şey gibi? Şimdi sen ne yapıyorsun? Şimdi sen gemide o güzelliğin manzaraları tefekkür etmek, temaşa etmek için gemiye biniyorsun. Ama bir taraftan ağır yükünden kafanı kaldırıp bir yere bakamıyorsun. Sıkıntı çekiyorsun. Bırak o yükü. Zaten onu gemi senden daha iyi taşır. Seni de o taşıyor zaten.
Evet.
Ondan sonra üzerine otur. Ondan sonra etrafı güzel temaşa et. Seyret etrafı. Hem hain muamelesi görme, hem de kainatın o güzelliğinden de istifade et. Ya işte ne güzel ya.
Cefasın değil, sefasını
çek. Cefasın değil, sefasını çek. İşte kadere iman, bütün o ağırlığı kaderin sefinesine, gemisine atar. Kemali rahat ile ruh ve kalbin kemali hürriyetiyle, kemalatında serbest cevelanına meydan veriyor. Buraya kadar neydi? Kadere iman. Kainattaki Allah'ın koyduğu kanunlara, Allah'ın her şeyin arkasında olduğuna, Allah'ın her hadiseyi icra ettiğine, Allah'ın her şeyi yarattığına ve idare ettiğine iman, insanın kalbinin ve ruhun cevellanına ne yapıyor? Müsaade ediyor. Çünkü bu sıkıntıları düşünmekten zikir çekemeyecektik. Bu sıkıntıları düşünmekten fikretmeyecektik. Tefekkür yapamayacaktık. İbadetimizi yerine getiremeyecektik. Bir insan az bir sıkıntı çekiyor, namazı bakıyorsun kılamıyor. Oruç tutamıyor hastalar mesela.
Evet.
Ama bak Allah sana sıhhat veriyor. Oruç tutabiliyorsun, namaz kılabiliyorsun. Dolayısıyla şu kainattaki faaliyetin sıhhati de seni ne yapıyor? Müthiş manada rahatlatıyor. Rahatlattıktan sonra da sen kalp ve ruh için lazım olan tefekkür, marifet, muhabbet, iman, ibadet gibi şeyleri çok rahat bir şekilde icra edebiliyorsun. Buraya kadar güzel. Ha, yalnız nefsi emmarenin, aslında adamın itiraz ettiği nokta bu da, kalp ve ruha verdi. Ya sonra da kalp ve ruhun cevelanına müsaade etmiyor diyor, değil mi? Yalnız nefsi emmarenin cüz'ü hürriyetini selbeder. Sen bunu yiyemezsin diyor. Bu da kader. Ama nasıl kader? İhtiyari kader işte bu. Sen bunu içemezsin diyor. Bu da bir kaderdir. Bu da bir plandır. Evet. Şeriatın kaderi. Şeriatın planı. Şeriatın programı mesela. Ama bu insan nefsine ne yapıyor? Her şey yapmak istiyorum. Her şey yapmak istiyorum diyen o nefis ve hevanın sadece bu gibi şeyler zoruna gidiyor. Ya. Nefs-i emmarenin cüz-i hürriyetini serbeder ve firavniyetini ve rubiyetini ve keyfe maişa, istediği gibi keyfine keder bir şekilde hareket etme durumunu ne yapıyor? Vaziyetini kırar. İşte burada bir meseleyi tekrar özetleyelim. Demek ki kadere iman, kainatın her şeyinin sonsuz kudret, ilim, irade ve hikmet tarafından idare edildiğini, ondan sonra her şeyin hikmete mebni bir şekilde yaratıldığını, yarattığı her bir mahlukun rızkını tekeffül Rabbani'si altında aldığını ne yapıyor? İman ediyor insan, kadere iman. Ve bu insanın kalbine ve ruhuna fevkalade bir rahatlık veriyor. Ve o rahatlığın arkasında onların yaratılış gayesine muvafık bir şekilde ibadet, marifet, tefekkür gibi şeyleri rahat yapmasına vesile oluyor. Burada asıl kime sıkıntı geliyor? Nefis ve heva gibi istediğini yapmaya meyilli olarak yaratılmış olan bu gibi hislerimize sıkıntı veriyor. O sıkıntı da zaten şeriatın beklediği bir şey. İstediğini yapmak istiyor ama istediğini sınırlıyor. Kaderin her yerde bir şey var ya, müsmir hudutlar var ya. Evet. Burada da bir müsmir hudut var. Yani semeredar, meyvedar bir hudut var. Sen bunu içersen hem dünyanın hem ahiretin. Sen bunu yersen hem dünyanın hem ahiretin. Sen bu kumarı oynarsan hem dünyanın hem ahiretin. Sen şu yanlış fiil yaparsan hem dünyanın hem ahiretin perişan olacak.
Evet.
Orada ne var? Müsmir bir hudut var. Nasıl ki burada müsmir hudut var, burada müsmir hudut var. Dilimizde meyvedar bir hudut var. Dişimizde meyvedar bir hudut var. İman bekçisi, kader bekçisi. Burada da aynı şekilde şeriattan gelen şeyler var. Ama ihtiyarına bırakmış. İster burada yaparsın, ister yapmazsın. O sana bağlı.
Evet.
Ama kadere de iman etmişse bunu da iman etmek. Buna da uymak mecburiyeti olduğundan dolayı kendisi ne yapıyor? Ya benim işte her şeyde cevelana, inkişafa, onsa terakkiye meyilli olan bir özelliğim var. Kadere bu noktadaki iman bana sıkıntı veriyor diyor. Mesela diyor ki senin kalbine ve ruhuna, aklına sıkıntı vermez bunlar. Asıl senin nefsine, hevana sıkıntı verir. Bir misal verelim. Mesela iki ülke olduğunu farz edelim. Bu ülkelerden birisi kaosun hakim olduğu, sıkıntının hakim olduğu, herkesin de keyfe maişe hareket ettiği bir ortam. Yani bu misali vermek hoşuma gitmiyor ama Suriye gibi diyelim. Bir Müslüman ülkesi. Allah muhafaza eylesin inşallah.
Hı.
Ama burada herkes bakıyorsun ki silahlı dolaşıyor. Herkes istediği gibi dolaşabiliyor, istediği gibi iş yapabiliyor farz edelim. Yani bir keyfe maişe var. Kanunlar artık burada işlemiyor. Devletin bir otoritesi yok. Bir taraftan da diyelim mesela çok mükemmel bir ülke düşünelim. Ve bu ülkede de devletin kanunları, ülkenin hükümleri fevkalade her tarafta hakim. Ama bakıyorsun ki kimse keyfe maişe hareket edemiyor. Bir çöp bile atsa o çöpün hesabı sorulur. Şimdi böyle bir ülkeden kim nereye gitmek ister? Bak mesela Suriyeliler, Suriyeli kardeşlerimiz kanunların hükümran olduğu yerlere koşmak istiyor, kaçmak istiyor. Niye? Ben böyle bir kaos ortamında kalamam diyor. Ne zaman beni öldürecekleri, ne zaman çoluk çocuğuma zarar verecekleri belli değil.
Can, mal,
Can mal güvenliği
emniyeti.
yok. Dolayısıyla bak bu misal aslında başlı başına şu sualin cevabıdır. Demek ki bir insan umumi kanunların, ondan sonra kaidelerin, kuralların hakim olduğu ve beni de bazı noktalarda kayıtlayan bu manadaki kanunların olduğu bir yerde insan daha çok kalmak istiyor. Evet, beni kayıtlayan kanunlar var, kurallar var. Ondan sonra devletin hafiyeleri ya da polisleri benim her zaman nezaret altında tutuyor. Tamam, ama burada herkes bu manada olduğu için ben burada çok rahat bir şekilde işimi yapabilirim. Mühendisim, işimi mükemmel yaparım. Doktorum, mükemmel iş yaparım. Herhangi bir sanata mensup bir insanım, sanatkarım, evet, işimi mükemmel yaparım. Dolayısıyla bana karışan yok. Şu kaideden dışına çıkmadıkça. Böyle bir insan da böyle bir yerde elbette yaşamak ister. Ama başka bir yerde kanunların geçerli olmadığı, oysa kuralların geçerli olmadığı bir ortam var. Ama sen de istediğin gibi davranabiliyorsun. Üzerine silah takabiliyorsun. Hayır kardeşim, ben böyle bir yerde durmak istemem diyor insanlar. Biz burada el-hükmün leksere göre baktığımız vakit insanların çoğu kaderin bu noktadaki şeyi ne diyor? Amenna ve saddakna. Hata yapabilirim. Hata yaptıktan sonra da tövbe ve istiğfar kapısını yine Allah planlamış, programlamış, kader çizgisi içerisinde onu da koymuş. Tekrar yapmamak şartıyla böyle bir kapıya da girebilme imkanımı da Allah bana tanımış. Elhamdülillah der. İyi ki de kader var. İyi ki de kadere iman edecek bir iman mertebesine de ulaştım der mesela.
Evet. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Güzel bir örnek oldu. Allah razı olsun.
Amin.
Devam edelim. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, iki adam bir padişahın payitahtına giderler. O padişahın mahalli garayip olan has sarayına girerler. Biri padişahı bilmez, o yerde gasıbane, sarıkhane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ızdırap çeker. O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor, teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız edepsiz adam teedip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır, padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir intizam kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla kemali suretle işlediğini itikad eder. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp kemali safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür, kemal lezzet ve saadetle hayatını geçirir. İşte men amene bil kader emine minel keder sırrını anla.
Maşallah. Tabi kadere imanın lezzetleri, güzellikleri. Üstadımız Allah ebeden razı olsun. Yani kaderden ve kaderin adeta bir şubesi olan şeriattan, Kitabullah'tan, Sünnet-i Resulullah'tan aldığı dersleri o kadar güzel bir şekilde muhatabına yansıtmış ki bunlar biz anlayabilsek, değil mi? İnsan-ı kamil dediğimiz bir mertebe var.
Evet.
Her şeyle mükemmel bir insan. Ubudiyetiyle, marifetiyle, hadiseleri değerlendirmesiyle, Cenab-ı Hakk'a karşı duruşuyla, insanlara karşı duruşuyla, zalime ve mazluma karşı düşünce ve duruşu nasıl olmasına varana kadar mükemmel bir eser Risale-i Nur elhamdülillah. Şimdi kadere iman o kadar lezzetli ve saadetlidir ki tarif edilmez. Her ne kadar bazı şeyler tarif edilemiyorsa da biz Risale-i Nur'da bunların tariflerini de görebiliyoruz. Mesela bazı zatlar demişler ki icaz zevkidir. İşte diyor ki hem zevkidir hem de anlatılacak kadar da aklidir diyor. Ve anlatmaya çalışıyor. Yani çok enteresan. Bazı bu manada belagat alimleri zevki olarak sadece diyorlar. Yani men lem yazuk lem yadri. Zevk etmeyen bir insan anlamaz. Üstadları ve bazı zatlar da var. Onlara da üstadımız katılıyor. Yani zevk edilir ama ayrıca da anlatılabilecek kadar da bu mesele ilmi de olabiliyor. Şimdi burada tarif edilmez diyor ama yine de tarif ediyor.
Cennet gibi yani. Cenneti ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalp yaşamış, hutur etmiş.
Bu tarif edilmez ciheti.
Ama Kur'an'da cennetin tarifleri de yok değil
ya,
yani.
Elhamdülillah. Evet. insanların anlayabileceği kadar tarifinde.
Evet.
Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz. Bakın işaret var, işaret var ve kendisini bizzat gösterme var. Demek ki burada kendisini bizzat gösteremiyoruz, tarif edilmez ama işaret edeceğiz. Şöyle ki iki adam bir padişahın payitahtına giderler. Güzel bir memleketine giderler. O padişahın mahalli garayip olan has sarayına giderler. Biri padişahı bilmez. O yerde gasıbane, sarıkane, tavattun etmek ister. Hırsızcasına. Çünkü padişah bilmiyor ya. Padişahın kanunlarını da bilmez. Padişahın askerlerinin de olduğunu bilmez. Orada bir nizam-ı kanun olduğunu da bilmez. Değil mi?
Hmm.
Dolayısıyla madem ki öyle olan ne mükemmel bir sarayı der. Her eline geçirdiği şeyi hırsızlamak ister. Her hoşuna giden bir şeyi de bu manada kapmak ister. Fakat o bahçe ve o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve varidat ve makinelerini işlettirmek ve garip hayvanatın erzakını vermek gibi zahmetli külfetleri görür, mütemadiyen ızdırap çeker. Evet, bir tarafta hırsızlık yapar, zaten insanın yiyeceği içeceği sınırlı. Abi bir taraftan o yiyeceği içeceği şeyleri yetiştirmek için de koca sarayın tedbirini de görmek mecburiyetten kalıyor. Hani padişah imanı olsa, padişahın her tarafta işleri idare ettiğini bilse, o zaman ne yapacak? Hem o külfetleri sırtından atacak, hem de onun emirleri doğrultusunda hareket etmeyi öğrenecek. Dolayısıyla kazandığı 1000 olur, kaybettiği belki 1 olur yani. Ama bu noktada tersi olduğunu kabul ettiğimizde,
evet,
kadere imanı yok, o sarayın sultanına imanı yok, sarayın kanunlarına itimadı yok, sarayın sultanının idare ettiği insanlara ve askerlere itimadı yok, imanı yok, bilmiyor, kabul etmiyor. Evet, birlik bir şey var, mükafatı var. Nedir? İstediği şeye elini uzatabiliyor. Bu da sınırlı zaten. Ama 1000 tane de meşakkat var ruhuna. Niye? O sarayın hepsinin tedbirini görmem lazım ki şu elimi uzattığım şeyde rahat bir şekilde alabileyim. Şu elmayı yetiştirebileyim. Şu hayvanın rızkını vereceğim ki sütünü alabileyim diyecek mesela, değil mi? O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Aslında cennet ama başına cehennem. Çok insanlara baktığın vakit imansız, ateist olan insanlara, yani adam bakıyorsun ki intihar etmekten başka bir çare bulamıyor. Niye? Ya Allah sana cennet gibi bir kainat vermiş. Sen bunu itikatsızlığınla cehennem olduğunu kabul ediyorsun. Sana diyelim mesela çok mükemmel şefkatli bir padişah hükmediyor. Eğer ona imanlı olsa bile şefkatini bilmeyip bu manada değerlendirdiğin vakit sanki haşa zalim bir padişah gibi. O zaman ne oldu? Senin başına gelen her musibet senin için haktır. Niye? Kendi iradenle kendini böyle tehlikeye düşürüyorsun.
Evet.
Ya.
Burada ikinci söz hatıra geliyor.
Evet.
İkinci sözdeki o iki adam.
Ya.
Zahir aynı memlekete giriyorlar fakat bakış açıları farklı olduğunu.
Birisi Matem-i Harayumu görüyor, birisi Zikirhane-i Rahman görüyor. Birisi her tarafta adalet, kanunlar görüyor, bir tarafta her zaman, her tarafta zulümler ve kanunsuzluklar görüyor.
Evet.
Oysa aynı şey yani. Şimdi adam güneşi büyük bir nur parçası olarak, ondan sonra dünyamı aydınlatan ve bana ısı veren bir soba olarak görmesi nere? Bir de dünyamız ondan kopmuş, her an cazibesiyle, çekme kuvvetiyle de dünyamızı ve bizi kendisine çekip yakabilecek bir düşman ateş yumağı olarak görmek nere mesela?
Evet.
E şimdi bak yani burada kainatın her tarafına böyle bakılabiliyor yani. Allah muhafaza. O cennet gibi bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor. Her şeye acıyor. Niye bu böyle, niye bu böyle, niye bu böyle? Ama işte şu anda dünyanın üzerinde çok zulümler var. Bir cihetle biz mesulüz. Yani üzerimize düşen vazifeyi yapmakla mükellefiz, öyle diyelim. Bir cihetle de ne diyoruz? Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Benim elimi ulaştıramayacağım yerde Allah'ın kudreti sonsuz, orada istediği gibi tasarruf edebilir. Allah bu zalimlere müsaade ediyorsa, şu mazlumların yanmasına da müsaade ediyorsa, burada çok sonsuz hikmetleri var ya. Bak ne kadar rahatlıyoruz. Ama bu bizi tembelliğe atmayacak. Yine üzerimize düşen vazife neyse, göstermemiz gereken gayret, hamiyet neyse, himmet neyse, bunu yapmakla mükellefiz. Gerek kuvvet olarak, gerek ordu olarak, gerek mali olarak, gerek ilaç olarak, gerekse başka şeyler neyse. Onu yapmak mecburiyetindeyiz, yapabileceğimiz. Ama yapamayacağımız şeylerden de neyiz? Rahatız ya. Yani Cenab-ı Hak vermiş diyoruz, Cenab-ı Hak aldı diyoruz.
Ötesine geçerse zaten Cenab-ı Hakk'ın şefkatinden ileri bir şefkat.
O zaman şefkat olmaz.
Evet.
Seni yakar, o da bir imtihanın ayrı bir şey. Sen şefkat-i Rabbani'den taşmayacaksın. Rahmeten lil alemin olan Habib-i Ekrem'in mertebe-i şefkatinden taşmayacaksın. O zaman sen her hadiseye ibret nazarıyla bakıyorsun ve rahatlıyorsun. Her şey acıyor, idare edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam te'dib suretiyle, cezalandırılmak suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişahı tanır. Padişahı kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizam-ı kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla, kemali suretle işlediğini itikad eder. Biliyor ki bu saraydır, kendi kendine olmamıştır. Madem saraydır, buranın bir padişahı var. Her yer nizamlı, intizamlı. Belli ki kanunları var. Belli ki askerleri ve memurları var. Her tarafta bunlar hükümran. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp, kemal-i safa ile o cennet misal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip, padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür, kemal-i lezzet ve saadetle hayatını geçirir. Asana. Ne diyor? Bu sarayda ben nasıl davranmam lazım? Oradaki görevliler diyorlar ki, burada her şey izinle olur. Hangi kapıya gireceksen kapıyı çalman lazım. Hangi şeyi isteyeceksen şunlardan isteyeceksin ve şu şartlarla isteyeceksin. Ondan sonra bütün bu kainatın ya da bütün bu sarayın, saray olarak konuşalım, bütün bu sarayın bütün meselelerinden meşru dairede, kanunlar dairesinde istifade edebilirsin. Şimdi bu manadaki bir iman insan ne kadar rahatlatıyor değil mi? Hem padişah itimadı var, aldığı her nimetten padişaha teşekkür ediyor. Kanunların güzelliğini görür, maşallah barikallah der. Memurların ve işçilerin güzelliklerini görür, rahatlar. Demek ki ben bu vazifeyi yapmam gerekmiyor, yapanlar var. Askerleri görür, benim şurada bir sınırlı vaziyette durmam lazım diyor. Ve vaziyetlerini yapar, sınırlandırır. Ondan sonra da hangi şartlarla isteyeceğini öğrendikten sonra da bütün isteklerini rahat bir şekilde meşru olan, kanuni olan ve sultan izin verdiği şeyleri rahat isteyebiliyor. İstediği kapılara girebiliyor ama orası izin verilmişse oradan da girebiliyor. Bütün saray adeta onun emrinde. Ama buraya girme, şu şeyi isteyemezsin, şu şeyi yapamazsın diye bu manada gelen şeylere de uymak ve ittiba etmekle mükellef oluyor. İşte men amene bil kader emine minel keder. Kadere kim iman ederse kederlerden de sıkıntılardan da ne yapar? Kurtulur. Emin olur. Dolayısıyla ben şu anda kadere iman ettim. Çocuğumun başına bir şey geldi, insan üzülür. Ama kadere iman ettim. Ne diyorum? Elhamdülillah. Cenab-ı Hak'tan geldi. Cenab-ı Hak'tan. Ondan sonra bana fakirlik geldi. Cenab-ı Hak bana zenginlik vermişti. Şimdi fakirlik verdi. Cenab-ı Hak'tan bir hastalık geldi. Allah sıhhat verdiği gibi hastalık da verir. Bunda çok hikmetler var benim için. Benim yapmam gereken ne? Sabır. Sabır edeceğim. Evet. Yapmam gereken ne? İlaç kullanacağım. İlaç kullanacağım. Doktora gideceğim, hastaneye gideceğim. Bunlar benim üzerime düşen vazifeler. Gerisi de kadere iman ettiğim için, Allah'ın kanunlarına riayet ettiğim için, iman ettiğim için, inandığım için bunlardan dolayı da ne yapıyorum? Cenab-ı Hak'tan geldiyse bunda bir hayır var deyip sabrediyorum. Biraz daha imanım eğer mükemmelse şükrediyorum. Ya Rabbi, sıhhatine şükrettiğim gibi hastalığına da şükrediyorum. Zenginliğine şükrettiğim gibi fakirine de şükrediyorum. Değil mi?
Evet.
Verdiğin evlatlara şükrettiğim gibi aldığın vakit de yine şükrediyorum diyebilecek bir imana geldi mi zaten insan her şeyden inşallah rahatlık bulur, emanet bulur. Yani.
İnşallah. Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalamız sona erdi. Bir sonraki mütalada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.